bu hafta ve gelecek hafta sona geliyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta İsa Mesih'in ölümü, haçtaki ölümü hakkında okuduk ve onun hakkında öğrendik. Bugünkü hikayemiz ise ta yaratılışın başlangıcından başlıyor. İşte bir bahçede başlıyor. sıfır ya. Çünkü ilk başta Rab Tanrı Adem bahçesinde bir çift yarattı. Adem ile Havva, bizim atalarımız. İşte yaratılışın 6. gün idi. Ve Rab onun ruhu, kendi ruhu onların üzerine üfleyerek onları kutsadı. Ve şöyle dedi, verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıkları, gökteki kuşları, yeryüzünde yaşayan bütün canlılar egemen olun dedi. Ama ne yazık ki gururdan dolayı atalarımız sadece dünya üzerindeki yetki istemediler. Tanrı ile eşit saymaya, hatta Tanrı'nın üstünde olmak istediler. Ve böylece düştüler. Ve şimdi biz insanlar olarak dünya üzerinde egemenlik sürdürüyoruz. Ama kötü bir şekilde. Dün gördüğümüz gibi kötü bir şekilde. Verimli olan bahçe, Rab'in yarattığı verimli olan bahçe, biz çürütüyoruz. Biz mahvediyoruz dünyamızı. Her yerde savaşlar var, patlamalar, kavgalar, öfkeler var, kusluk var, affetmezlik var, ilişki bozukluk var. Her yerde. Ve iyi bir şekilde, Rab'in istediği iyi bir şekilde birbirimize bakmaktansa, sanki Darwin'in dediği şey, sadece güçlü olan yaşar, yerine getirmeye çalışıyoruz. Birbirimizi ezerek kendimizi üst koymaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman dünyamıza baktığımızda ve özellikle dün gibi kötü olaylar gördüğümüzde çok çaresiz hissediyoruz, değil mi? Biz ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Dünya nasıl bir iyilik verebilirim? Nasıl dünya değiştirebilirim? Tanrı nerede? Diye düşünebiliriz. Ama Tanrı bu kötülüğe bir çözüm sağlamak için binlerce sene boyunca planını sürdürdü. Ta ki 2000 sene önceye kadar İsa Mesih, onun biricik oğlu bu dünyaya geldi bir bebek olarak. Büyüdü, büyüdü ve Tanrı'nın kurtuluş planını tamamladı geçen hafta gördüğümüz gibi. Yuhanna, bizim son haftalar baktığımız gibi, Yuhanna birçok İsa Mesih'in yaptığı işaretten bahsediyor. Nasıl bir şifa birçok farklı insanlara verdiğinden bahsediyor. Ve aynı zamanda İsa Mesih'e çok ünvan veriyor. Dünyanın ışığı gibi diyor. Yani Yuhanna başlangıçta şöyle yazdı. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi. Ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işleri kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. Ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Yani İsa'nın döneminde yaşayanlar İsa Mesih'teki ışıktan nefret edip o ışığı yok edelim, yine de istediğimiz gibi davranalım diye düşündüler. Ve geçen hafta gördüğümüz gibi bir cuma günü, yani haftanın 6. günü Yahudi yetkililer İsa'yı, dünyanın ışığı, tutuklayıp Vali Pilatus'un önüne götürdüler. Ve aynen yaratılışta 6. günü Rab Adem, yani Adam çıkardı. İşte Adam dediği gibi o cuma günü, 6. günü Pilatus İsa'yı çıkardı. İşte o Adam, seni yargılıyorum dedi. Ve İsa'ya idam ettirdiler haçta. İşkence çektirdiler. Yani Nazara'dan gelen marangoz ahşap bir haç üzerine astılar. Tanrı'nın sözü olan İsa Mesih insanlar tarafından susturuldu. Dünyayı yaratan yarattı ağaç üzerine asıldı. Her şeye yaşam veren utanç içinde insanlar tarafından öldürüldü. Ve insanlar Rabbin gönderdiği ışığı söndürdüler. Söndürdük. Ama İsa'nın öldüğü an tamamlandı diye haykırdı. Çünkü yöneticiler ve dünya fark etmediler ama İsa Tanrı'nın hazırladığı son kurbanıydı. Tüm günahlarımızı ortadan kaldıracak olan Tanrı kuzusu dünya geldi ve böylece bizi şeytan egemenliğinde kurtardı. 6. gününde. Ama tahrip boyunca bütün diğer biyografi gibi burada ölümüyle, İsa'nın ölümüyle sona gelmedi. Çünkü yaratılışın 7. gününde ne diyor? 7. güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi diyor yaratılış hikayesinde. Ve o cumartesi günü, 7. gün haftanın İsa Mesih mezarda tamamlandığı işinden, bitirdiği işinden dinleniyordu. Şimdi ertesi gün geldi. Pazar günü, haftanın ilk günü. Tanrı'nın evreni yarattığı gün, Tanrı'nın ışık olsun dediği gün ve o gün Tanrı yine ikinci defa evrene ışık olsun diyerek İsa Mesih ölümden dirildi o pazar sabah. Ve bu pazar günü başka diğer pazar günlerinden farklıydı. Çünkü o zamana kadar tarih boyunca bir döngü içindeydik. Birinci günden 7. güne kadar ve yine de 1. gün. Böyle dönüyor haftalar. Ama o gün bir yeni bir şey başlattı evrende Tanrı. 8. gün, yeni yaratılış, yeni bir çağ, yeni bir milat başladı Tanrı. İsa Mesih aracılığıyla. Yani tam anlamıyla doğaüstü bedeniyle dirildi. Bir daha ölmeyecek İsa Mesih. Yeni yaratılışın ilk örneği, ilk parçası o idi. Ama peki bizi nasıl fark ediyor? Yani biz 2000 sene sonra İstanbul'da oturuyoruz. Bize ne? Bizi nasıl etkiliyor bu hikayeler? Masal mıdır? Ve bugün İsa Mesih'in sevdiği öğrenci Yohanna'nın gözünden üç farklı hikaye bakacağız. Üç farklı durum, üç farklı olaya bakacağız. Ve İsa Mesih'in dirilişi onları nasıl etkilediğini göreceğiz. Tamam mı? Var mısınız? Güzel. O zaman ilk hikayemiz Meryem. Şimdi Meryem bir kadın. Çok zorluk çekmiş, çok zorluk yaşamış, çok ezilmiş olan bir bayan. Zaten kadın olduğu için, sırf kadın olduğu için çok zorluk çekmiştir o zamanlarda. Ama sonra İsa ile tanıştı ve İsa onun içinden 7 cin çıkardı diyor. Yani hem fiziksel hem de ruhsal baskısından İsa Mesih onu kurtardı. Ve böylece onun öğrencisi olmaya başladı, onu izlemeye, ona yardım etmeye ve onun öğrencilerine yardım etmeye, hizmet etmeye başladı. Her şeyinden vazgeçip sırf İsa'yı takip edebilmek için. Tüm ümit ona bağlamıştır. Tüm sevgi, yani tek isteği artık ona hizmet etmek idi. Ama şimdi Rabbini tutuklamışlar. Hatta öldürmüşlerdir. Bir haydut gibi utanç içinde onu öldürdüler. Ve yine ama bu sefer daha derin bir hayal kırıkla uğradı bu ezilmiş olan bayan. Şimdi hayatında her şey kötüye gittiği gibi, boşuna uğraştığı gibi hissediyor. Ve belki biz de bugün öyle hissedebiliriz. Belki hayatımızın başlangıcında çok hayallerimiz vardı. Çok büyük şeyler yapacağız. Çok umutla dolu bir hayat başladık. Ama çok kötü şeyler, çok zor durumlar yaşadıktan sonra bizim umudumuz gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve artık işte yarına kadar yaşayabileyim diye düşünebiliriz. Belki İsa'yı takip etmeye başladınız bile ama bir iki sene sonra yine de hayal kırıklığa uğradın. O zaman bu hikaye bizim için. Ve Meryem İsa'yı o kadar çok özlemiş ki haftanın ilk günü, o pazar günü, daha karanlıkken ortada. Yani herkes için o zamanlar tehlikeli ama özellikle tek başına bir bayan için, bayan için tehlikeli bir şey. Karanlıkken mezara girmek, mezarlığına gitmek. Ve orada ölülerin arasında bir yas tutmak istiyor o mezarlıkta. Yaşam verenin mezarına gidiyor. Ama mezara vardığında onun önündeki yuvarlandığı taşı ortada yok diye fark ediyor. İçine bakıyor da ceset yok görüyor. Ne oldu? İsa'nın cesedini çalmışlar mı? Yine bir rezalete mi uğrattılar ona diye düşünüyor. Ve hikayemiz burada başlıyor. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onun nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi, "eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü, İsa'ya baktı. İbranice, "Rabuni," dedi. "Rabuni, öğretmenim," demektir. İsa, "Bana dokunma," ya da daha doğrusu "bana tutunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git, onlara söyle, benim babamın, sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Wow. Harika bir hikaye değil mi? Harika. Yine de bu sahne biraz yaratılış hikayemize benziyor. Çünkü bahçede kim var? Birkaç melek, bir adam ve bir bayan var. Ve İsa da bahçıvan olduğunu sanıyor. Ki böyle düşünürsek İsa da biraz, yani her şey yaratıyor. Bahçede yarattı. bahçede oturuyorlar. Aynen ilk atalarımız gibi. Yine de bir yeni yaratılışa imar ediyor Yuhanna burada. Ve ondan sonra hem melekler hem de İsa iki defa kadın niçin ağlıyorsun soruyorlar. Yani anlamadınız mı? İsa burada değil, diridir diyorlar ona. Ama Meryem İsa'nın kendi adını söylediğinde hemen bütün yasını gitti. İsa diridir, yaşıyor, hala beni tanıyor, hala beni seviyor diyebiliyor. Beni yüzüstü bırakmadı, hamdolsun. Ondan sonra İsa'ya sarılmak, tutunmak istiyor. Sonra göreceğimiz gibi işte yani bana dokunma dediğinde işte yani ben hayaletim, bana dokunamazsın gibi değil. İşte bana sarılma, bana tutunma, kardeşlerine git diyor İsa. Onu gönderiyor dünyaya. İşte Meryem'in arkadaşı, korucusu, umudu var artık. Yaşıyor, bir daha ölemez dirilmiş olan İsa. Ve şu ana kadar Yuhanna bölümünde İsa sadece benim babamdan ya da babadan bahsetti. Sizin babanızdan bahsetmedi. Ama burada ne diyor? Babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara şöyle, benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Yani İsa öldü ve dirildiği için Tanrı'ya ulaşabiliriz. Tanrı artık bizim Tanrımız olabilir. Sadece İsa'nın Tanrısı olmuyor. Sadece İsa'nın babası olmuyor. Hepimizin Tanrısı, hepimizin babası oluyor. İsa öldü ve dirildiği için. Ve sonra İsa onu görevlendiriyor. Değil mi? Git, tanığım ol diyor. Yani Meryem hiçbir şekilde layık değildik dünyanın gözünde. Hem bayan, hem cinli, hem de işte yani çok zor şeyler yaşamış olduğu için dünyanın gözünde hiç layık değildi. Ama İsa onu layık gördü. Ve ona bir görev verdi. İlk tanığı oydu. Bu bayan idi. İsa onu onurlandırdı. Öylece. Ve biz de aynı durumdayız. Layık değildik dünyaya göre. Değil mi? Ama İsa Mesih bizi kurtardı, görevlendirdi ve gönderiyor bizi çevrelerimize, tanımayan insanlara, İstanbul'a. Bizi gönderiyor ve onun verdiği gücüyle ve umuduyla ve dirilişiyle biz de gidiyoruz Meryem gibi. İsa Mesih bizim yasımızı sevince dönüştürdü. Hayal kırıklığımızı umuda dönüştürdü. Utancımızı, reddedilmişliğimizi onura dönüştürüyor. Değil mi? Aynen Meryem ile yaptığı gibi bizim için de yapıyor. Tamam, birinci hikayemiz bu. İkinci hikayemiz İsa'nın öğrencileri. Hikaye şöyle başlıyor. Haftanın o ilk günü, yani aynı gün akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapılar kapalıyken başlıyor. Yani öğrenciler eski korkuya yine kapılmışlar. Değil mi? İsa yaşıyor diye duymuşlar hem Meryem'den hem de kendi gözleriyle boşalan mezarını görmüşler. Ama korkuyorlar. Devlet İsa Mesih öldürdü. Bize ne yapar? Korku içinde oluyorlar. Artık önderimiz gitti. Biz ne yapabiliriz? Kim bize önderlik edecek? Baskı altında hissediyorlar önderlerden. Güçsüz, terk edilmiş hissediyorlar ve bu yüzden bir yere çekilip de kapılar kilitliyorlar hiç kimse girmesin diye. Biz böylece yalnız başına oturacağız, yastığımızı tutacağız beraber kimse bir şey söylemeyeceğiz, kimse rahatsız etmeyeceğiz, kimse bize dokunmasın diye. Kendi kendilerini korumaya çalışıyorlar. Ve dünkü olaylardan sonra zaten kiliseye gitmekten belki korkabiliriz. Belki farklı, yani bu ülkede zaten çok baskı olduğu için kiliseye gitmesem, evimde İncil'i okumsam daha iyi olmaz mı? Çevreme bir şey söylemeyeyim, arkadaşlarım ve imanlı olduğumu söylemeyeyim diye düşünebiliriz bazen korkudan. Biz de aynı durumdayız, değil mi? Ama acaba İsa'nın cevabı nedir? Hikaye şöyle devam ediyor. İsa geldi, ortalarında durup size esenlik olsun, selamet olsun dedi. Burada biraz bir parantez koymak istiyorum. Çünkü hem önceki ayetlerde işte yani bana dokunma dedi İsa, hem de burada kilitli bir kapıdan geçmiş olan İsa nasıl oldu? Hayalet miydi? Gerçekten diri, yani yaşayan bir ruh gibi miydi diye düşünebiliriz burada. Çünkü bir hayaletin yaptığı şeyler, böyle şeyler inanırsak tabii, ama bir hayaletin yaptığı şeyler, bir cinin yaptığı şeylere benziyor değil mi? Yani onun bedeni nasıl oldu ki böyle olabilir? Ama Luka bölümüne bakarsak, yani İsa bir yemek yiyor, bir şey içiyor, öğrenciler ona sarılabiliyor, ona dokunabiliyor. Yani gerçekten onun bir bedeni, onun vücudu var dirilmiş olan İsa'nın. Şöyle ben düşünüyorum, yani İsa Mesih aslında şimdiki dünyadan daha gerçek. Onun için şimdiki dünya bir hayalet gibiydi. Çünkü ilk yaratılışın parçası oydu. O, yani yeni yaratılışın başlangıcı olduğu için bu dünya zaten geçici diyor kutsal kitap. Zaten gidecek. Zaten Tanrı gelip tüm dünya yenileyecek. Yeni yaratılış ortaya çıkıyor. O zaman İsa için bu dünya da geçici oluyor. O zaman İsa için bu kapı hayalet gibiydi. Ondan geçebildi kolay kolay, kilitli olmasına rağmen. Ve biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde bizim ruhlarımızda yeni yaratılışın bir parçası oluyor. Artık fiziksel bedenlerimiz öldüğünde ruhlarımız sonsuza dek yaşayacak. Çünkü onlar yeni yaratılışa ait oluyor. Ve bir gün İsa Mesih geri geldiğinde bizi diriltecek ve böylece yeni bedenler verecek. İsa'nın bedeni gibi artık hastalanmayacağız, artık ölmeyeceğiz. Bu inanılmaz bir müjde değil mi? Herkes hastalanıyor. Ben geçen hafta çok hastalandım. Hasta olmayınca zaten hasta olmak ne kadar kötü olduğunu hatırlamıyoruz. Ama hasta olduğunda işte işkence çekiyoruz sanki. O yeni vücut ne zaman bana gelecek? Ne zaman dirileceğim diye merak ediyorsun değil mi? Ama artık böyle şeyler hiç olmayacak. Yeni yaratılışta. İsa Mesih yeni yaratılışın ilk parçası, ilk örneği olduğu için, biz ona ait olduğumuz için, onu izlediğimiz için, biz de böyle bir gün olacağımızdan eminiz arkadaşlar. Şimdi hikaye devam ediyor. İsa geldi, ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra ellerini ve burnunu gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsınız bağışlanmamış kalır. Ve bu son ayet biraz zor oluyor. Birisinin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış mı sayılır? Yani bu kul hakkı mıdır? Bu af çıkartmak gibi bir şey midir diye düşünebiliriz. Oysa İsa başka hiçbir yerde bunu söylemedi. İsa diyor, bize karşı suç işleyenlerin bağışladığımız gibi siz de bizim suçlarımızı bağışla Tanrı'ya dememizi söylüyor. Demek ki biz birisine bağışlayamazsak, düşmanlarımızı bile bağışlayamazsak Tanrı bizi bağışlamayacak. Zor değil mi Hristiyan olmak? Çok zor. Çok zor. Ama şartmış. O zaman İsa bu ayette nelerden bahsediyor? Kimin günahlarına bağışlarsanız bağışlamış olur. Kimin günahlarına bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır diyor. Şöyle anlıyoruz. Birisi İsa Mesih'e iman ettiğinde, onu Rabbin ve kurtarıcım olarak kabul ettiğinde %100 güveniyle artık senin günahların kalmadı. Çünkü İsa senin için öldü, senin günahlarını tamamen yok etti diye söyleyebiliriz. Her nereye giderse, herhangi bir ülkeye, bir köye gidersek, birisi İsa Mesih'e geldiğinde onun günahları hiç sayılmadı. Çünkü Rab bizim üzerimize lütuf döküyor ona iman edenler. Ve tersine birisi yok ben inanmam dediğinde %100 güveniyle söyleyebiliriz sizin günahlarınız bağışlanmamış maalesef abi. Ancak İsa seni tamamen %100 bağışlayabilir diyebiliriz. Ama bu %100 güven çok önemli değil mi? Artık biz İsa'ya iman ettiğimizde mekanımız gerçekten cennet olacağından eminiz. Değil mi? Artık bağışlandık diyebiliriz. Artık günahkar değilim. Artık kutsalım, azizim diyebiliriz. Çünkü Tanrı beni öyle kıldı. Çok önemli değil mi? Ve bizde o yetki var. İsa'dan gelen. Birisi İsa'ya geldiğinde gerçekten sen tamamen temizsiniz. Çünkü İsa'nın kanıyla aklandınız diyebiliriz onlara. İsa bize, öğrencilerine ve bize bu yetki veriyor. Bu ayetlerde esenlik son derece önemli değil mi? İsa Mesih iki defa size esenlik veriyorum, size selamet veriyorum diyor. Yani daha önce kutsal ruhtan bahsedince şöyle demiş İsa, size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın diyor. İşte burada İsa iki defa esenlikten bahsediyor. Ve sonra da kutsal ruhu alın diyor. Onların üzerine üflüyor. Kutsal ruhu alın. Aynen yaratılışın 6. gününde Adem nasıl canlı bir varlık olduğu gibi Tanrı onun üzerine üfleyip de yaşayan bir varlık oldu. Şimdi İsa öğrencilerine üzerine üflüyor. Ruhu mukaddes onlara giriyor ve onlar yeni yaşayan, yeni yaratılışa ait olmaya başlıyorlar. Ve biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz. Ve o anda yeniden yaratılmışız. Artık eski şeylerin hepsi gitmiş. Her şey yeni olmuştur diyor Paulus. Ve birçok kişi her şeyin başı nedir? Her şeyin başı sağlık diyor. Her şeyin başı sağlık diyoruz değil mi? Ama bence burada İsa çok önemli bir noktaya değiniyor. Her şeyin başı aslında esenlik. Çünkü sağlığımız olmazsa da esenlik olursa daha kolay. Ama sağlığımız varsa ama esenliğimiz hiç yok, çok zor. Değil mi? O zaman bence İsa işte sağlığımızdan daha önemli bir şey de var. Esenlik. Ve tam esenlik ancak kutsal ruhtan, ancak Tanrı'dan gelebiliyor. Ve sonra öğrencileri gönderiyor. Deyin mi? Diyor, Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum öğrencilerine. Aynen Meryem'e yaptığı gibi. Ve aynı yaratılış bölümünde yaptığı gibi dünya gönderiyorum, denesinize alın. Yani bu bahçe genişletin diyor. Bize de aynı şekilde Rabbin yeni yaratılışı genişletin, yeni olan bahçesini genişletin diyor bize. O zaman öğrenciler gibi biz çoğu zaman korkabiliriz. İster devletten, ister önderlikten, ister ruhsal varlıktan, ister çevre baskısından, kötü insanlardan, çok şeylerden korkabiliriz doğal olarak. Ama İsa'nın çözümü nedir? Kutsal ruhu, size esenlik veriyorum diyor. Böyle esenlik alırsak, hiçbir şeyden korkmamıza gerekli kalmayacak. İşte İsa'nın bize verdiği çözüm, korku için çözümü. Ve biliyorum ki birçoğumuz bugün farklı farklı şeylerden korkabiliriz. Ama İsa bugün kendi kutsal ruhunu bizim üzerimize yine üfleyerek size esenliğimi veriyorum demek istiyor. Her şeyin başı esenliktir. Şimdi son hikayemize geliyoruz. Thomas. Şöyle okuyoruz. Yani zaten Thomas 2000 sene boyunca şüpheci Thomas olarak adlandırıldı. Ne kadar doğru, ne kadar doğru olmadığını şimdi öğreneceğiz. 12'lerden biri ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise, onun ellerinde çivilerin izlerini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri, yani yine pazar günü, İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarına durdu. Size esenlik olsun dedi. Bu biraz garip değil mi? Bir hafta önce öğrenciler neredeydi? Evin içindeydiler. Kapılar kilitliydi. İsa geliyor. Kutsal ruhu, esenliğimi alın. Gidin, duyurun diyor. Bir hafta geçti. Neler yapmışlar? Yine evde kalıyorlar. Yine kapılar kapalı. Yine kilitli. O zaman biz Thomas'a kötü lakap takarsak, bence öğrenciler de aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Ve Thomas biraz Petrus gibi oluyor. Yani kararını verdiğinde kolay kolay değişmiyor. Değil mi? Yani çok hızlıca bir karara geliyor, bir şey söylüyor, ondan sonra asla vazgeçmez ondan. Ve Thomas'ın sorunu şuydu. Hiçbir kanıt görmemiş. Kendi gözüyle dirilmiş olan İsa Mesih'i görmek istiyor. Kendi kararını vermek istiyor. Ve belki bugün buradasınız veya belki internette dinliyorsunuz ve siz de aynı şekilde kanıt lazım bana. Bu hikayeler güzel, inanmak istiyorum ama bir şey görmem gerekiyor. Gerçek olduğunu kanıtlamam gerekiyor Tanrı. Dememiz bazen lazım. Gerçekten Tanrı'ya güvenebilir miyim? Gerçekten İncil'e güvenebilir miyim? Sadece başkalarına inandığı şeylere inanmak istemiyorum. Gerçek olsun diye söylüyorsunuz belki. Bence Thomas gibi olabiliriz ve o kadar kötü olmuyor. Rabbe, lütfen Rab bana bir işaret ver. Lütfen kendini bana göster diye söylersek, bizi çok seven bir baba olduğu için kendini göstermek, kanıtlamak ister. Bence gayet mantıklı bir şey. O zaman Thomas'ı çok fazla kötülemeyeyim. Çünkü bana çok yakın oluyor. Evet, gerçekten şüpheciyim. Bazen. Ya, Gerçekten. Ama işte yani biz İsa'ya sorabiliriz. Çünkü kendini bize göstermek, kendi iyiliğini göstermek istiyor. Tamam, kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun diyor üçüncü kez. Sonra Thomas, parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol diyor. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu, ne mutlu. Yine haftanın birinci günü. Yine İsa ortasında. Yine esenlik olsun, yine kutsal ruhunu üflüyor onların üzerine. Ve Thomas'ın gereksindiği şeyleri gösteriyor ona. Ve bunun cevabı olarak Thomas, Yuhanna bölümündeki en büyük şey söylüyor İsa hakkında. Rabbim ve Tanrım. Yuhanna bölümü boyunca hiç kimse aynı sözler söylemedi İsa hakkında. Ve İsa sadece sıradan bir melek, bir varlık olsaydı, ki kutsal kitapta böyle melekle görüyoruz, geliyorlar, insan o kadar çok korkuyor ki ona tapınmaya kalkıyorlar. Melek hemen ona, yok bana tapınma, yalnızca Tanrı'ya tapın diyor. İsa burada ne diyor? Yo bana tapmayın, Tanrı'ya tapın demiyor. Diyor, Thomas da sanki hafifçe azarlıyor gibi. Beni gördün mü için iman ettin diyor. Yani İsa Mesih Tanrı olduğunu açık bir şekilde söylüyor burada. Çünkü yalnızca Tanrı'ya tapınmamızı, ibadetimize layık oluyor. Ve İsa Mesih tapınmamızı, ibadetimize layık olduğu için, olduğu düşündüğü için o da Tanrı demek. Hristiyanlığın temeli budur. Ve sonra İsa onu görevlendiriyor. Diyor, görmeden iman edenlere ne mutlu. Birisi görmeden nasıl imana gelebilir? Ancak Thomas onları söylerse, tanıklığını paylaşırsa. Ve bu hikayeden sonra tahriten biliyoruz Thomas ta Hindistan'a kadar giderek herkesiyle tanıklığı, müjde paylaşıyordu. Ve burada İsa ile diri olan İsa ile tanışmadan önce korku ve şüphe içindeydi. Şimdi tanıştıktan sonra gidiyor. Ve İsa Mesih aslında kendi hayatından daha seviyor. Çünkü Hristiyan olduğu için ve müjde paylaştığı için Hindistan'da öldürüldü. Kendi canını bile İsa Mesih'ten daha çok sevmedi. O kadar dirilmiş olan İsa Mesih onu ikna etti ki hayatını bile vererek İsa Mesih'in yanına gitti. İşte o kadar çok bu yeni yaratılışa İsa Mesih'in ilk örnek olarak ama sonra ben yeniden yaratılacağım diye inan ettiği için kendi canını bile vermekten, feda etmekten korkmuyordu artık. O zaman özetleyerek şimdi bitireceğiz. Ondan sonra bir iki ilahi söyleyeceğiz. Kısaca bu üç hikaye birbirinden farklı. Farklı kişiler var. Ama aynı yolu var. Başlangıçta Meryem var. Üzülüyor. Korku, utanç içinde oluyor. Öğrenciler de aynı şekilde korkuyorlar. Farklı farklı nedeniyle. Thomas da şüphe içinde oluyor. Ama sonra İsa dirilmiş olan, yaşayan ilk yaratılışın ilk örneği parçası olarak İsa ortasına giriyor. Ve bir anda her şey tamamen değişiyor. Kutsal ruhunu, sevgini onlara gösteriyor. Ve sonra da her üçüne git diyor. Tanıklığım ol, tanığım ol diyor. Gerekli olan şeyler veriyor, sağlıyor onlara. Meryem onurlandırıyor, görevlendiriyor, güçlendiriyor. Öğrenciler esenlik veriyor, cesaret veriyor ve Thomas'a kanıt veriyor. Onların gereksindiği şeyler tatmin oluyor, tamamlıyor ve ancak ondan sonra Rabbin verdiği güçüyle, Rabbin verdiği ruhuyla dünya gidiyorlar ve onun tanığı oluyor. O zaman şimdi biz İsa Mesih tapınalım, ibadet edelim. Ama aynı zamanda biliyorum ki hepimiz için farklı farklı şeyler lazım. Belki bir esenlik lazım. Belki bir cesaret lazım. Belki bir Rab'den gerçekten affedildiğimiz, bağışlandığımız, Rabbin İsa Mesih'in kanıyla aklandığımızı bilmemiz lazım. Bence bu üç hikayeden şöyle öğreniyoruz. Gereksindiği şeyler Rab sağlayacak. Rab verir. Çünkü diridir ve bizi seviyor. Sağladıktan sonra bize cesaret, güç veriyor ve bize dünyaya gönderiyor. Bu hafta iş arkadaşlarımıza, çevredekilerimize tanık olabiliriz. O zaman şimdi yine Rab'in önüne gelelim. Ondan isteyelim. Ya Rab lütfen kutsal ruhunu ver. Esenlik hissedeyim. Belki İsa'yı göreyim. Hayal kırıklığımı gitsin diye soralım İsa. Ve onunla biraz zaman geçirelim şimdi. O zaman Julie sen önüne gelmek istersen. Biz artık ölmüş olan Rab İsa'ya tapınmıyoruz. Haftanın birinci ve sekizinci günü olduğu için dirilmiş, yaşayan, Tanrı'nın sağında oturan olan Rab İsa'mızın önüne geliyoruz şimdi. Ona tapınmak için ve ondan istemek için.